Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Gönül Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz huzurlarımızda her zaman olduğu gibi Mevlana Hazretleri'nin güzelliklerini sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler Numancığım.
Nasılsınız hocam, iyi misiniz?
Teşekkür ederiz.
Allah iyilikler versin hocam.
Allah razı olsun. Dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı arz ederek...
Eyvallah hocam.
Besmele, hamdele ve salveleyle sohbetimize başlıyoruz.
Eyvallah hocam. Her zamanki gibi çok güzel beyitler bekliyor bizi.
İnşallah Hazreti Pir çok güzel bize mesajlar veriyor. Hem de böyle gerçekten kulağımıza küpe gibi takılması gereken, hiç unutulması gerekli olan mesajlar.
Eyvallah hocam. Buyurun.
Hak hemi hahent ki nevmidanu u zin ibadet hem de gerdanent ru. Hak hemi hahent Cenab-ı Hak şunu ister. Kimden? Ki nevmidanu u. Kendi rahmetinden ve merhametinden ümit kesenlerin bile ümit kesmemelerini ister bir defa. Hı hı. Neyi ister onlardan? Zin ibadet hem de gerdanen. Onlar ümitsizliğe kapılıp da ibadetlerden yüz çevirmesinler diye kendisinden ümit kesenlerin bile bu ümitlerini kaybetmeden ibadetine devam etmesini arzu eder. Eğer bir adam ümidini keserse ya bu insandan hiçbir hayır gelmez dediği andan itibaren o insanla bağlantısını kestiği zaman insan hangi duruma düşerse Cenab-ı Hak'tan ümit kesenlerin bile Cenab-ı Hak kendine ümit beslemeyenlerin bile ibadetinden ve kulluğundan vazgeçmelerini istemez. Ona devam etsinler. Tabii burada sürekli hep söylediğimiz bir şey var. Bizim akidemizde bir kulun havf ve reca ile bir arada yaşaması gerekir. Havf dediğimiz ne? Allah korkusunu sürekli içimizde hissetmek bir. İki, Allah'ın rahmet ve merhametinden de ümit kesmemek. İki, bir insanın havfi ne kadarsa, Allah'tan korkusu ne kadarsa o kadar Allah'ın rahmetinden ümit var olmalı. Hı hı. Ne kadar Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınıyorsa o kadar da azabından sakınmalı. Bu iki kanatlı kuş gibi. O yüzden bizim akidemizde kulun hayatı havf ve reca, korku ve ümit arasında olmalı. Hatta ikisi de birbiriyle eşit derecede olmalı. Eğer sürekli bir kul hep Allah'tan korkarsa, yani attığı adımdan korkar, söylediği sözden korkar, bu korku artarsa o zaman o insanın ileride evhama düşmesi ve akıl sağlığının bozulması muhtemeldir. Ama korkuyu dengeleyen nedir? Ümit.
Ümit.
Ha, bir adam sürekli ümit var olur da hiç korkusu olmaz Allah'tan.
O da
eşkıya olur.
Evet, anladım.
O da hiç dizginlenemez bir azgınlığa düçar olmuş olur. Allah korusun. Hı. O yüzden havf ve reca dengeli olmalı. Ne kadar korkarsak Allah'tan o kadar ümit var olacağız. Ne kadar ümit var isek o kadar da korkacağız. Burada özellikle Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma-i Hüsna'sı var. Onun o güzel isimleri. Bu güzel isimlerinin yarısı celali isimler, yarısı da cemali isimlerdir. Hı hı. Ama biz kul olarak işimize Cenab-ı Hakk'ın cemal isimleri geldiği için onlara çok fazla sığınırız. Onları çok fazla anarız da. Fakat celalini ifade eden isimler hiç aklımıza gelmez. Ya da getirmek istemeyiz.
Evet.
Mesela Aziz'in züntikam. Allah müthiş intikam sahibi. Hiç intikamını yerde bırakmaz. Öbür taraftan şedidül ikab. Allah'ın yakalaması ve azabı çok şiddetli. Yani alimin bizzatı sudur. O gönüllerden geçenleri bilebilir. Şimdi bak 99 Esma-i Hüsna var. Hı hı. Bir kısmı celalidir. Allah'ın azametini ve heybetini ifade eder. Bir kısmı da cemalidir. İşte biz ne kadar azametinden korkarsak o kadar efendim cemaline bağlanmamız lazım. Ne kadar cemaline ümit beslersek o kadar da celalinden sakınmamız lazım.
Evet.
Bunu burada özellikle Hazreti Pir bize vurguluyor. O yüzden Cenab-ı Hak o kadar merhameti geniş ki kendi merhametinden ümit kesenlerin bile kendisine olan ibadetten onların yüz çevirmelerini istemez. Öbür taraftan devam ediyor bakın. Hem müşerref der ibadet hayu u müşteğil geçte betaat hayu u. Yine Cenab-ı Hak diyor ki o ümitsizlerin hem müşerref der ibadet hayu u müşteğil keşte betaat hayu. Kendisinden ümit kesmiş olanların bile Allah'a itaatle meşgul olmaları ve ona kullukla müşerref olmalarını arzu eder Allah. Yukarıya bağlıyor, öbür beyte evet. bağlıyor. Dolayısıyla tabii gerçekten Allah'a ibadetle müşerref olmak ne demek? Allah'a ibadet şerefine nail olmak. Bunu Hazreti Pir bu ifadeyi kullanıyor. Bu şeref müthiş bir şeref. Kulluk şerefi. Bir defa ibadet, ubudiyet ve abdiyet diye üç derecesi var bunun. Hı hı. İbadet yani Allah'tan korkarak ya da ne diyelim ona? Celalinden korkarak yaptığımız kulluk ibadet.
Evet.
Ya da cehennem korkusuyla yaptığımız ibadet, ibadet.
Korkuyla yaptığımız ibadet.
Evet ama ubudiyet o da cennet ümidiyle yaptığımız kulluk.
Beklenti.
Ama bir de abdiyet var. Muhammeden abduhu ve resulü. Abd ne? Ne cehennem korkusu ne de cennet ümidiyle değil. Yalnız hak rızası için yapılan kulluğun adı abdiyettir.
Çok güzel.
İşte Allah abdiyet sırrına ermeyi bize nasip eylesin.
Amin. Amin.
O yüzden burada da gerçekten ibadette müşerref olmak var ya, Allah'a kulluk bir şereftir. Allah'a kulluk edemeyen insan başka şerefsizlere kulluk eder. Bak.
Evet.
Gerçekten Allah'a kulluk bir şeref. Niye? Hani yine Hazreti Pir diyor ki kulluk insanda fıtri bir ihtiyaçtır. Hı hı. Allah'a kul olamayan insan başka şeylere kul olur. Şehvetine kul olur, servetine kul olur, menfaatine kul olur, paraya kul olur. Hatta buna diyorlar mesela çok adam parayı seven adam. Gece rüyasında piyangodan efendim para çıkıyor kendisine. Toto'yu tutturuyor. Veyahut da işte bilet alıyor, ona büyük ikramiye vuruyor. Rüyasında bunları görüyor. Bu tip insanlara diyor Abdülmangır denir diyor. Adam işi gücü para. Konuşması para, zikri para, fikri para. Yani temutune kema te'işun ve tub'asune kema temutun. Bu şeysi var ya, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. O yüzden insan para para para, hep uykusu para, hayali para, rüyası para. Bu tip insanlara Abdülmangır denir. Bak para. Demek ki para da bize bir mabutluk yapıyor. Şehvet, servet, bunlar hepsi Allah korusun bizi kendisine bağlayan, bizi kulluğa götüren şeyler olabilir. Ya da bizden kulluk bekleyen sahte ilahlar olabilir. O yüzden Allah'a kulluk bir kul için en büyük şereftir. Onlara kul olursanız başka şeylere kulluktan kurtulursunuz. En büyük hürriyet Allah'a kul olmaktadır.
Eyvallah.
Ve Cenab-ı Hak işte insanların ümitsiz bile olsalar, onların kendisine ibadet şerefine nail olmalarını ve ona itaatle meşgul olmalarını arzu eder Allah. Hem be ümmidi müşerref mi şevent, yekduruzi der nikabeş mi devent. Yine ya burada Cenab-ı Hak şunu arzu eder ki ümitsizler bile bir ümide bağlansınlar. Bak, hem be ümmidi müşerref mi şevent, yekduruzi der nikabeş mi ve mi devent. Yine bunlar bağlansınlar da bir iki gün de olsa Allah'ın yolunda gitsinler. Bir iki gün de olsa ömürlerinde, hiç olmasa Allah'ın yolunda gitsinler diye. Allah bu şeylerin bile, ümitsizlerin bile, kendisinden ümit kesenlerin bile bu ümit bağlantısı kalsın. Tamamen kopmasınlar da bir iki gün de olsa hiç olmasa Allah'a yönelik bir ömür, bir niyet, bir amel göstersinler diye. Burada çok güzel şeyler söylüyor Hazreti
Peygamber. Evet.
Tabi bunun en güzelliğini bizim Ebu Bekir Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık. Ya Rabbi benim bedenim o kadar büyük ki cehennemi ben tek başıma doldurayım. Başkalarına yer kalmasın. Ha. İşte bu esas. Bak bu nasıl? Yani başkalarını kendisine tercihin en güzel ifadesi. Ama işte şey bu. Ümit kesenler bile ibadetle müşerref olsunlar da bir iki gün hiç olmasa Allah yolunda gitsinler.
Evet. Hocam ibadet tabii çok böyle aşırı derecede kendine güvenip de Allah korusun ben zaten bugüne kadar namazlarımı kıldım, oruçlarımı tuttum, nafile yapmama gerek yok diyenler de var. Aslında bunların da buradan çıkaracağı ders, ne olursa olsun insan tamamen umutsuz da olsa ibadet edecek. Kendinden emin olsa da ibadet edecek hocam, değil mi?
Zaten evet. Şimdi ibadet konusunda bizden yukarılara bakıp halimize bakacağız ki biz çok yanlış yoldayız.
Evet. İbadet konusu.
O yüzden onlara benzemeye çalışacağız. Yanlışlıkta da aşağıya bakacağız ki onlar hangi dereceye düşmüş, ibret alacağız. Biz o kötülüklere düşmemeye gayret göstereceğiz. Evet. Ama burada asıl olan gerçekten Allah'a kulluk yoluna gitmek. Hı hı. Ömrümüzü nerede harcadığımızın hesabını vereceğiz biz.
Tabii.
Burada o ne kadar ümit keserse ketsin. Hiç olmazsa diyor bir iki gün de olsa ömründe yönünü Allah'a çevirsin de ömrünü bizim yolumuzda harcasın. Allah bunu bekler diyor. Ümitsiz kullarından bile bunu bekler. Belki de o bir iki günlük o Allah'a dönüşümüz belki de bizi kurtarır.
Evet.
Mesela tüm ümitsiz olmak da der. La tey'esu min ravhillah ve la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Aa. Yine devam ediyor bakın. Kahet an rahmet bitabet berheme ber bedunik ez umum merhame. Yine Cenab-ı Hak bak. Cenab-ı Hak ki an rahmeti an rahmet betabet berheme. Allah onun merhameti bütün kullarının hepsine şamil olsun ister. Hepsini merhameti kuşatsın ister. Zaten Rahman ve Rahim iki ayrı manası var değil mi bunların, yani aralarında bir fark var. Ama birisi herkese merhametli. Cenab-ı Hak herkese merhamet yorganı gibi rahmetini sermiş. Bir de Rahim var, o da sadece müminlere merhametli olan Allah. Ama burada Cenab-ı Hak herkese rahmetinin onu kuşatmasını ister. Yine devam ediyor. Yani berbedünnik ez umum merhame. Hatta iyi de olsa, kötü de olsa herkes rahmetinden nasibini alsın ister Allah. Hı hı. Hiç kimseyi merhametinden uzak tutmak istemez. Bu ne büyük bir merhamet. O yüzden Allah'ın keremine ve rahmetine sığınmak kul için en güzel ibadet. O yüzden biz neyle başlıyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bak, istiaze ile başlıyoruz. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınarak ibadetimize ve işimize başlıyoruz. Hak hemi kahet ki her miru esir. Ya recabü havf başen dü hazir. Cenab-ı Hak ister efendi olsun ister köle olsun. Bütün kullarından ne istiyor? Allah herkes havf ile reca arasında ve onun rahmet ve mağfiret ümidiyle yaşasınlar. Bu daireden dışarıya çıkmasınlar. Havf ve reca dairesinden dışarıya çıkmasınlar. Demin zaten söylediğimiz var ya, efendi kimdir, köle kimdir diye soruyorlar da Hazreti Pir'e, Mevlana'ya. Efendi diyor, nefsinin ve isteklerinin emiri olan adam efendi, bak. Nefsinin ve isteklerinin esiri olan adamsa köledir. Ben çok severim bu şeyi. O yüzden hiç köleliği de, efendiliği de bizim dışımızda aramayalım. Kölelik de kendi içimizde, efendilik de kendi içimizde. O yüzden nefsinin ve isteklerinin hakimi olan adam, onları kendisi yöneten adam, efendi, ama kendisini heva ve heveslerinin, nefsinin, isteklerinin yönettiği adam ise o da bir de köledir. Hiç başka yerde köle arama.
Evet.
Yine devam ediyor. İn recabu havf der perde buvet. Bak. Ta pesi in perde perverde şevet. Şimdi bu reca ve havf esasında bu herkes bu havf ve reca arasında bir perde arkasında saklıdır. Bak in recabu havf der perde buvet. Reca ve havf perdesi arkasında saklıdır. Reca da havf da bunun getireceği neticeler de esasında kul tarafından bilinmez.
Bilinmez.
Allah bunu saklamış, gizlemiş. Der ki, ta pes in perde perverde şevet. İşte gaybane bir ümid ile perverde olsun diye, beslensinler diye. O yüzden saklamış ki Allah. Hı hı. Yine de hem havf hem recayı saklamış. Onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler diye. Allah'ın rahmetinden beslensinler diye Allah havf ve recayı bir perde arkasında saklamış. Aşikar ortaya gözükseydi o zaman ne havfe ihtiyaç kalırdı ne de recaya ihtiyaç kalırdı. Gizli olan şey kıymetli olur tabii.
Evet.
Buna işaret ediyor Hazreti Pir. Yine devam ediyor bakın. Çun deridi perde ku havfu reca gayibra şot kerru ferri ber mela. Şimdi burada diyor ki eğer havf ve reca perdesi kaldırılınca, yırtılınca o zaman havf ve reca nerede kalacak? Açığa çıkmış. Hı hı. Saklanacak yeri de yok diyor yani. Bu perde kalkınca havf ve reca ortada çıkar. Ama o zaman ortada havf ve reca da kalmaz. Ne korkuya ihtiyaç kalır ne de ümide ihtiyaç kalır. Ve yine devam ediyor. Gayimra gayibra şot kerru ferri bermela. Yine kaybolan bu havf ve recanın insanların üzerinde bir mehabeti ve korkusu etkisi vardır. Gayb olmasının, görünmesinin, görünmemesinin,
gizemli olmasının,
saklı olmasının,
evet,
herkes üstünde ister efendi ister köle onların üstünde bir etkisi,
etkisi vardır.
Bu etkiyi kaybetmemek lazım. Şimdi alemi ikiye ayırıyorlar biliyorsunuz.
Hı hı.
Burada Tahir-i Mevlevi Hazretleri.
Hı hı.
Biri şehadet alemi, biri gayb alemi. İki alem var diyor. Alemi şehadet bu bulunduğumuz ve gördüğümüz alemdir. Yani duyularımızla hissettiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz, tuttuğumuz, dokunduğumuz alem. Alemi gayb ise gidemediğimiz ama göreceğimiz bir alemdir. Aralarında cismaniyet ve gaflet perdesi gerilmiştir ki şehadet aleminde bulunanlar gayb alemini ve esrarını göremezler. Fakat o perde kalkacak olursa o vakit gayb alemi görülür ve her halin encamının ne olacağı anlaşılır. Hani diyor ya, havf ve reca perdesi, perde yırtılıp da açığa çıktığı zaman her şey ortaya çıkar.
Evet.
Bazıları da gayb alemine hakikati eşya veya ayağını sabite diye de tarif ediyorlar. Yani ne demek bu? Gelmiş gelecek, olmuş olacak her şeyin bir ilmi ilahide bir sureti vardır ki ona ayağını sabite diyorlar. Bu neye benziyor ayağını sabite? Bir mimarın kafasındaki bir arsa üzerinde düşündüğü o binanın krokisi.
Evet.
O binanın planı gibi.
Henüz zihninde.
Aynen. Ha. Daha bu görünür aleme intikal etmemiş. Ona ayağını sabite veya ayağını sabite diyorlar. O yüzden diyor ki bir insanın ilmi ilahiyedeki ayağını sabitesi çok önemli. Yani orada Said yazılan dünyaya geldikten sonra da Said olur. Şakî yazılan dünyaya geldikten sonra da Şakî olur. O yüzden bazıları demişler ki Hatime'den değil ama Fatiha'dan önce korkmak lazım. Yani o şeyde alemi gayipte hakkımıza yazılan şeylere dikkat etmek lazım diyor.
Eyvallah.
Evet, yine devam ediyor bakın Hazreti Pir burada. Yine şeye geçti, bir kıssaya geçti. Hı. Hazreti Süleyman kıssası. Berle bir cu burd zanni yekfeta ki Süleymanes mahiki rima. Şimdi burada bir derenin kenarında berle bir cu bak burd zanni yekfeta bir genç o derenin kenarında baktığı zaman birisini gördü. Bir adam.
Evet.
Ki Süleymanes mahiki rima. Bu herhalde şu balık havlayan derenin kenarındaki bu bizim Süleyman'ımız olmalı diye Hazreti Süleyman'a benzetti. Şimdi Hazreti Süleyman hem peygamber hem sultan hem devlet başkanı. Böyle birisi niye böyle tek başına yapayalnız gelip de Dicle'nin kenarında balık avlıyor.
Hı hı.
Şimdi onu böyle bir genç böyle bir zahaba kapılıyor. İşte burada esasında niye böyle bir kanaate varmış? Şöyle söylüyor.
Kendi kendine soru soruyor belki. Merak ediyor hocam.
Hayır. Şöyle şey var ya, eğer hikayenin kesesine dönersek abdest almak için yüksüğünü çıkarıyor.
Evet.
O hem sultanat işareti
yüzüğünü
hem peygamberlik,
evet,
işareti. O aynı zamanda işte devletin padişahı.
Belli bir güce dese.
Şimdi dolayısıyla bunu cariyesine bırakıyor. Abdest almaya gidiyor.
Evet, evet.
Ama şeytan ya da cin geliyor.
Onun kılığına giriyor.
Onu, Hazreti Süleyman kılığına giriyor. Cariyenin elinden yüksüğü alıyor.
Evet.
Ondan sonra
abdestten durunca yüzüğü nerede diyor.
Ve yüzümde de yok yüzük ve saltanatını kaybediyor ama o yüzüğü alan sahte Süleyman epey bir süre de sultanlık yapıyor, peygamberlik yapıyor. Daha sonra bunu fark ediyorlar. Bu sefer adam yüzüğü tutuyor, denize atıyor. Ya da ırmağa atıyor. Sonra ırmakta da bir balık bu yüzüğü yutuyor. İşte Hazreti Süleyman da o balığı avlarken o balık geliyor Hazreti Süleyman'ın oltasına takılıyor. Sonra balığı yardıkları zaman o yüksük ortaya çıkıyor. Tekrar yüksüğünü takınca gene saltanatı ve o kudreti yerine geliyor. Bu sefer bütün o cinler, periler, herkes Hazreti Süleyman'ın etrafında tekrar kümeleşiyorlar. Artık evet, gerçek manada saltanat ve hükümranlık yüksüğü Hazreti Süleyman'ın elinde. Onu anlatırken böyle bir delikanlı Hazreti Süleyman'ın biraz da yes içinde, yani kendisine Cenab-ı Hak tarafından verilen böyle bir imkanı kaybettiği için hem üzülüyor hem de bu adamı sıkıştırınca o sahte Süleyman'ı yüksüğü atıyor ya ırmağa.
Irmağı atıyor.
Onu acaba bulabilir miyiz diye böyle bir endişeli bir şekilde orada balık avlamaya çalışıyor.
Evet.
İşte genç de bunu söylüyor ve diyor ki Gerveyest in ez çi ferdistü hafist ve nesimayi Süleymaniyes çist. Şimdi diyor ki eğer gerveyest, eğer bu bizim dediğimiz o Süleyman'sa, peygamber olan Süleyman'sa,
evet,
devlet başkanı olan Süleyman'sa, niye esçi ferdist ve hafist? Niçin tek başına böyle gariban gelmiş, etrafında kimse yok? Burada Dicle'nin kenarında balık avlamaya çalışıyor.
Yalnız, korumasız.
Eğer... Ve ne simayi Süleyman eşniyest? Yok ki bu Süleyman değilse o zaman niye onun siması Süleyman'a benziyor? Onun yüzündeki o peygamberlik nuru, nübüvvet alameti nedir o zaman
yüzü
diyor.
Yüzü gitmiş ama onur duruyor hala.
Tabii duruyor.
Evet.
Şimdi o genç kendi kendine bunu
soruyor, düşünüyor, evet.
Ya eğer şimdi bu tek başına yapayalnız böyle bir insan niye orada duruyor? Bir de onun yüzünde diyor şey var.
Peygamberlik
nurunu görüyorum diyor. Peygamberlik nişanı var yüzünde. Onu evet. hissediyorum. Ama böyle olmasına rağmen niye bu arada yapayalnız ırmağın kenarında balık avlıyor?
Şimdi o devirde peygamber Hazreti çevresinde Süleyman. Kimse, onun da korumaları kimse, askerleri falan olması
çevresinde
lazım.
Çevresinde kimse yok.
Merak diyor. Ediyor evet.
Enderin endişe mi buvet an du dil. Bak o bu düşünceler içerisinde böyle kendi kendine düşünürken ta Süleyman geçt şah-ı müstakil. Daha sonra işte Süleyman o balığın karnından çıkan yüsüğü buldu.
Buldu ve hükümdar
takınca
oldu o anda.
Gerçek müstakil hükümdar oldu.
Evet.
Yani artık tekrar saltanatı eline geçirmiş oldu.
Evet.
Zaten şeyde hatem bir manada da mühür manasını.
Evet.
Yani saltanat mührünün, saltanat kudretinin elde olmasının bir ifadesidir bu.
Eyvallah.
O yüzden yüksük şerisi önemli bir şey.
Eyvallah hocam. Hocam bir ara verelim, aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
İnşallah evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programında çok güzel konulara değiniyoruz. Bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmıyorsunuz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programındayız. Aradan hemen önce hocam Hazreti Süleyman'ın mührünü, yüzüğünü nehirde aramaya çalışması ve onu tam bulma anına gelmiştik. Bulduktan sonra da gencin kafasındaki soru işaretleri gidecek herhalde.
İnşallah.
Evet inşallah.
Tabii. Bak div reft ez mülkü tahtı u girihd. Tığ bahşet huni an şeytan birihd.
Şimdi burada artık o sahte var ya. Evet, yüzüğü çalan alan. Aha.
Sahte Süleyman kılığında evet. gelip cariyenin elinden o yüksüğü alan.
Evet.
Artık onu sıkıştırınca atıyorlar. Evet. Irmağa atıyor. Irmakta balık yutuyor. Sonra evet. balığın karnından çıkan yüksek tekrar Süleyman parmağına takınca bu sefer bak bu esas sahte Süleymanlık iddiasında bulunan o şeytan kaçtı. Nereden kaçtı? Ez mülkü tahtı u gürüyüktü. Yani hem Süleyman'ın mülkünden hem de tahtından kaçtı. Çünkü sahtekardı. Kendi kendine. Kerameti kendinden menkul şeyler gibi.
Evet.
Bu Sultan Süleyman benim diye böbürleniyordu adam. Ama bir yüksekte de bak sultan olunmuyor.
Olmuyor.
Ya.
Yüzüğü çıkarınca da mühür nur gitmiyor hocam
evet.
işte. Evet.
Evet. Yine devam ediyor. Tığ-ı bahşet huni an şeytan birik. Ve Süleyman Aleyhisselam'ın o talih kılıcı o şeytanın kanını döktü ve şeytan kaçtı gitti.
Evet.
Sahte Süleyman kaçacak delik aradı. Onu demek istiyor evet. yani bak. Gerçek Süleyman ortaya çıkınca sahtekarlar kaçacak delik arıyor.
Evet.
Ama burada hep Hazreti Süleyman kıssasını anlatıyor. Hatta şey diyor ki Tahir-i Mevlevi Hazretleri o ifritin Süleyman olmadığı hükümet erkanınca anlaşılmış. O da yüzüğü dereye atıp kaçmıştı. Bak. Yüzüğü derede bulup yutan balık da Süleyman'ın oltasına takılmıştı. Hazreti Süleyman balığın karnını yarınca yüzüğü içinde buldu ve parmağına takıp saraya geldi. Kendisini tanıdılar ve tekrar tahta çıkardılar. Yine devam ediyor bak. Kertber engüştü hud engüşteri cem amet leşkeri divü peri. Süleyman Aleyhisselam yüzüğü parmağına takınca bak Gertber engüştü hud engüşteri o yüksüğü parmağına takınca cem amet leşkeri divü peri. Cin, şeytan, melek ne kadar insan ordusu varsa hepsi etrafında toplanıverdi. Çünkü gerçek padişah ortaya çıktı. Etrafında toplanıverdiler. Yine devam ediyor. Ahmedent ez behre nazare rical, dermiyan şan ankibet sahibi hayal. Amedent ez behre nazare rical. İnsanların çoğu tekrar o Hazreti Süleyman'ı görmek için etrafında toplanmışlardı. Dermiyan şan ankibet sahibi hayal. Aralarında esasında o bu hani tek başına bu adam, yani niye tek başına, hem de gizli de gelmiş balık avlıyor. Ya peygamber böyle olur mu? Bu gerçek peygamber. Ama yüzüne de bakıyorsun, yüzünde de peygamberlik siması var. Peygamberlik nuru var. Ama bu durumu görünce işte balığın kanından çıkan yüksüğü Hazreti Süleyman takmış, saraya gelmiş. Herkes el pençe karşısında divan durunca, onun Süleyman olup olmadığından endişe duyan o adamın da bu tereddüdü ortadan kalktı. O da inandı ki artık gerçek Süleyman budur.
Evet.
El hakku yalu ve la yu'la aleyh. Hak her zaman galip gelir. Asla mağlup edilemez.
Gelmez, edilmez. Evet.
Bu gerçeği burada Süleyman kıssasında aynen görüyoruz. Çun der engüşleş bedit engüşteri reft endişe bu gumaneş yekseri. Aynı gene o Hazreti Süleyman'ı derenin kenarında, ırmağın kenarında görüp de ya bu eğer peygamberse niye böyle tek başına? Yok, peygamber değilse niye yüzündeki bu nur var? O nurunu da görüyor genç. O yüzden diyor ki onun parmağındaki yüzüğü taktığını görünce şey bu o tereddüde düşen genç. Ona diyor ki bundaki bütün endişeler, bütün tereddütler gitti baştan başa. Ve artık o da dedi ki Süleyman gerçek peygamberdir ve gerçek taht saltanatın sahibidir.
Evet.
Onun için. Devam ediyor Hazreti Pir burada. Vehim ahangeh est, kim kan puşide est, in taharri espeyi nadide est. Şimdi burada çok önemli bir şey söylüyor. Vehim ahangeh est, kan puşide est. Eğer bir şey gizliyse o gizli şey konusunda tevehüm edilir. Vehim ortaya çıkar.
Evet.
Görmediğiniz bir şey bu olabilir ya da olmayabilir. Görünmeyen şeylerde evham ortaya çıkar. Görünen şeylerde evham olmaz.
Tabii.
Bilinen şeylerde evham olur mu?
Olmaz.
Tereddüt olur mu? Olmaz. Dolayısıyla evham ya da işkillenme demek ki görünmeyen şeylerde insanda meydana gelir. Gizli şeylerde. Merak sahiki de var ya insanda. O bir sürü düşünceler ortaya çıkarır bu. İşte ona evham dediğimiz o. Yine devam ediyor. İn teharri espeyi nadide est. Zaten esas aramak da görünmeyen şey içindir. Bak. İn teharri bu aramak da görünmeyen şeyler için arama yapılır. Görünen şey için arama yapılır.
Yapılmaz.
Burada su varsa biz tekrar bir su arama ihtiyacı duyar mıyız? Aramayız ki.
Evet.
O yüzden burada çok önemli bir şey söylüyor bak. Vehim görünmeyen şeyler için ortaya çıkar insanda. Gizli şeyler konusunda evham olur.
Hı hı.
İnsan çok pek çok yorumu böyle yapar. Ya da ne diyor? Arama işi de öyle diyor. Gizli şeylerde arama olur. Ortaya çıktıktan sonra neyi arayacaksın? Görüyorsun. Duyuyorsun, biliyorsun. Onu söylüyor.
Hı.
O yüzden burada gizli olan şey her zaman kıymetlidir. Açık olan şeyin kıymeti kaybolur. Her gece Kadir olsaydı, Kadir'in kadri olmazdı şaha.
Evet.
Her hacer cevher olsaydı, cevher etmezdi baha. Cevher niye kıymetli?
Nadir bulunduğu için.
Nadir bulunduğu için. Dolayısıyla da hırsız çok olduğu için, düşkünü çok olduğu için adam mücevherlere kasada saklar.
Evet.
O yüzden kıymetlidir.
Kimseye göstermez.
Gizli olan şey kıymetlidir. Evet. Açıkta olan şey kıymetini kaybeder.
Evet.
Cenab-ı Hak tesettürü de bunun için emretmiş. Tesettür. Esasında tesettürü biz sadece başörtüsü olarak tartıştığımız için
maalesef
esas yanlışı burada kaybediyoruz. Tesettür aynı zamanda kadını saklayarak ki erkek de örtünmek mecburiyetinde.
Tabii erkeğe de tesettür kadında, olması gerekiyor değil mi hocam?
Ya bunların önemini koruması için.
Evet.
Saklı olan şey nasıl kıymetliyse, nasıl insan bugün parasını, mücevherini kasada saklıyor da ortaya koymuyorsa hırsızlar çalar diye. Adam, işte kadın da kendi kadınlığını da saklaması lazım.
Evet.
Tesettür bunun için emredilmiş. Tesettür kadına kıymet kazandırır.
Evet.
O yüzden demişler ki kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz.
Evet. Evet.
Tahirül Mevlevi Hazretleri. Vehim mevcut olmayan bir şey varsaymak demektir diyor. Bak tarif ediyor. Bu da o zannın gaflet perdesi arkasında bulunmasından kaynaklanır. Mesela dünyayı böyle devam edip gider zannedenlerin zannı vehimden ibarettir. Sanki hiç ölmeyeceğimizi zannediyoruz. Sebebi ise dünyaya fevkalade merbut olmamızdan meydana gelir bu duygu. Gözlü burnunda dururken arayanlar onu görmedikleri için ararlar. Kıbleyi bilmeyen bir adamın şu taraf mı bu taraf mı diye arayışı da yine bunun gibidir. Kâbe gözünün önünde olmadığı içindir. Fakat camide mihrabı, Mekke hareminde Kâbe'yi karşısında gören kimsenin böyle bir arayışa ihtiyacı
yoktur.
Yoktur. Yine devam ediyor bakın. Şot hayali gâiben der si nezeft. Çünkü hazır şot hayali u bir reft. Şimdi burada gayb olan bir şeyin kalpteki hayali çok büyüktür.
Evet.
Hatta bizde mesela niye derler nikahta keramet vardır. İnsan nişanlanacağı kızı şimdi flört diyorlar ama annesinin babasının yanında görür. İslami tesettüre riayet olarak görür. Ama ondan sonra o örtünün arkasındaki nişanlısını hayal ederek gözünde hep büyür bu. Evet. Bu büyüyen gözündeki büyümesi sevgisinin de büyümesine sebep olur. İşte tahari dediği bu zaten. Bak demek ki gizli olan şeyde vehim olur. Gayip bir şeyin diyor kalpteki hayali hep büyüktür. Yine devam ediyor. Çünkü hazır şut hayal u bir eft. Eğer o karşımıza çıkarsa o zaman hayal ortadan kalkar. Gördük ki kendisini hayal biter. O yüzden mesela İslam'da niye resim yasaklanmış?
İnsan resmi çizmek değil mi hocam? Suret resmi.
Resim. Niye yasaklanmış? Ya resim şeyi insanın hayal dünyasını bitiriyordu onda. Şimdi bizim zihnimizde Peygamber Efendimiz'in resmi yok. Ama nesi var? Hilye-i saadet var. Ki her Müslüman evinde bir hilye-i saadet var.
Evet.
O hilye-i saadet dediğimiz nedir? Peygamber Efendimiz'in halini tasvir eden rivayetler. En güzel tensiplerle, en güzel hatlarla yazılmış. Herkes evinde bunu taşır. Onu okuyan adam, herkesin zihninde en tepede, zirvede bir peygamber hayalimiz var. Hiç bu değişmez bu. Ama resmi olsaydı ne olurdu? O hayal bitiyordu işte.
Evet.
Sınırlanmış oluyordu. Ve gönlümüzden de gözümüzden de bir düşüş başlıyordu. Onu demek istiyor burada. Gayip olan bir şeyin hayali çok büyük. Ama hazır oldu mu önümüze geldiği zaman onun değeri düşüktür.
Evet.
Onu ifade etmek istiyor.
Evet.
O yüzden bizim şey yaparken biz görmeden sevmişiz.
Ne güzel.
Biz seni görmeden sevdik ya Resulallah.
Evet.
Osmanlı şairleri naatlarında hep genellikle bu duyguyu hep vurgulamışlar.
Doğru.
Seni görmeden sevdik diye.
Hocam band tiyatrolarında da mesela diyelim ki radyodan dinlediğiniz bir band tiyatrosunun tadını televizyondan izlediğiniz bir film asla vermez. Radyoda dinlerken, band tiyatrosundan dinlerken insanın zihni melekeleri daha açık olduğu için
tabii.
Sadece sese odaklandığı için çok farklı dünyalara gidiyor.
Evet.
Ama filmi izlediğinizde bakıyorsunuz ki gördüğünüzde sınırlı kalıyor hocam.
Tabii donuklaştırıyor.
Donuklaştırıyor tabii. Evet hocam.
Donuklaştırıyor. Evet. Bitiyor.
Öyle.
Yine muhatap ittihaz edip bu şep senin hayalini, o gamgüsara inledim firakını, visalini. Burada tabii gerçekten biz görmediğimiz şeyin hayalini kurarak kendimizi avuturuz.
Evet.
Ama onu gördüğümüz an şey biter.
Hayal biter.
Hayal biter. Gerçekle karşı karşıya kalırız. Seni uzaktan sevmek aşkların
en güzeli.
En güzeli derler ya hani.
Evet.
O yüzden bu çok önemli bir konuya temas ediyor.
Evet.
O yüzden bizim Peygamber Efendimiz'i biz rabıta. Rabıtayı neye göre yaparız? Rabıta resme yapılmaz.
Evet.
Rabıta şeyhin ibadetine, ahlakına, haline rabıta edilir. Yakışıklılığına rabıta edilmez.
Evet.
Yani biz onun gibi ibadet edeceğiz. Onun ahlakıyla yaşayacağız. O kim? Allah ve Resulünün ahlakıyla ahlaklandığı, ona uygun yaşadığı, herkes tarafından kabul edilen bir insan modeli. Zaten öyle olmazsa o şeyh edilmez.
Evet.
O yüzden bizim insanımız Arapça bilmez. Öyle mi?
Evet.
Herkesin evinde hillede asıl ama hillede ne yazılır onu da bilmez.
Bilmez.
Peki bizim mecdadımız buna bir formül bulmaya çalışmış. Nasıl olacak bu? O yüzden bu sevgi bağını kuvvetlendirmek. Onun için Sen örnek, işte sen şunu adam gibi ol yeter. En kestirme yok. Bu insanlara, Hazreti Peygamber modeline uygun yaşayan insanları gözün önüne koymak. Sen bunun gibi ol yeter. Budur esasında şey.
Evet.
O yüzden ama esas oradaki şeyhin şeyh olması da peygamber ahlakına sahip olmasına
tabii,
bağlı.
Onun gibi,
onun gibi yaşadığı doğru. Herkes tarafından kabullenilmesi lazım.
Evet.
Dolayısıyla en kestirme yol örnekleme suretiyle yapılan eğitim.
Evet.
İşte bunun gibi ol. Bir sürü anlatıyorsun, kitap yazıyorsun, eline efendim şey veriyorsun, ölçüler veriyorsun filan ama ne verirsen ver. Halbuki en kestirmeler hiç gerek yok. Geçti şunun gibi ol yeter.
Eyvallah.
Burada buna işaret ediyor şey.
Eyvallah.
Yani gayip olan bir şeyi hayal etmek insanda hem çok büyüktür hem de çok etkilidir.
Evet.
Ama gözümüzde büyüttüğümüz o hayal önümüze çıktığı zaman artık değerini yitirmeye başlar.
Evet.
O yüzden mesela mürşitlerin özel hayatına muttali olması istenmez.
İstenmez.
Niye? Muttali olursa ne olur? O da zannedecek ya bu da benim gibiymiş der. O şeyhin mehabeti o müridin gönlünden silinir de onun için.
Eyvallah.
O yüzden muttali olması istenmez.
Eyvallah hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programdan bu konuya büyük ihtimalle devam etmiş olacağız. Ama şimdilik müsaadenizle programı sonlandıralım. Sonrasında devam edelim inşallah.
Kıymetli
Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda Allah izin verirse bu güzel konulara devam etmiş olacağız. O anadaki hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.